Merhaba kardeşler. Umarım hepiniz güzel bir hafta geçirdiniz. Ben şimdi Mezmurlar serimizin, Mezmurlar Vaaz serimizin son paylaşımını yapacağım. Şunu demek istiyorum, şöyle başlamak istiyorum. Tanrı sözüne iman eden bizler için onun sözüne bakmak gibisi, onun sözünden beslenmek gibisi var mı? Bizler acıktığımızda, susadığımızda, yorulduğumuzda, üzüldüğümüzde ya da sevindiğimizde onun sözüne gidip ondan beslenmekten, ondan duymaktan başka ne yapabiliriz? Bugün de aynı şekilde istiyorum ki bizler Tanrı'nın sözüne gidelim ve yüreklerimizi açalım. Tanrı bize kendi sözünden konuşsun. Çünkü bugün buraya gelirken bazılarımız farklı hislerle geldi. Farklı yorgunluklarla geldik. Kimimiz belki Tanrı'dan bir şey istiyoruz bugün. Kimimizse ona övgü sunmak istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz. Öyleyse şimdi sizden bir şey istiyorum. Yüreklerinizi açın, bırakalım ben değil de Tanrı bugün sizlerle konuşsun, yüreklerinizde işlesin. Bugün birlikte 65. mezmura bakacağız. Ve ben mezmurun içine girmeden önce bir kardeşten aslında bütün mezmuru bizim için okumasını isteyeceğim. Çünkü uzun bir mezmur değil zaten, 13 ayet. Nadir'den isteyeceğim okumasını.
Mezmurlar 65. Ey Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor. Yerine getirilecek sana adanan adakları. Ey sen duaları işiten, bütün insanlara sana gelecek. Suçlarımız altında ezildik ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. Ne mutlu avlularında oturursun diye seçip kendini yaklaştırdın diye kişiye. Evinin kutsal tapınağı nimetlerini doyuracağız. Ey bizi kurtaran Tanrı, müthiş işlere yaparak zaferle yanıtlarsın bizi. Sen yeryüzünün dört bıçağında uzak denizlerdekilerin umudusun. Kudret kuşanan, gücüyle dağları kuran, denizlerin kükremesini, dağlarının gümbürtüsünü, halkların kargaşasını yatıştıran sensin. Dünyanın öbür ucunda yaşananlar korkuya kapılır senin birliklerinin karşısında doğundan batıya kadar insanlara sevinç çığlıklarla atıştırırsın. Toprak bakar çok sevimli kılarsın. Onu sevgininle boğarsın. Ey Tanrı, ırmakların suyuyla doldur. İnsanlara tahil sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabahın açtığı yarıklar bolca sular. Sırtlarını düzelersin. Yağmurları toprağa yumuşturur. Ürünlerin bereket katarsın. İyiliklerini yıllı taçlandırırsın. Arabların geçtiği yollardan bolluk akar. Otlaklar yeşillenir. Tepeler sevinçle burunur. Çayırlar sürürlerle benzinir. Vadiler etkinle örtünür. Sevinçten haykırır ezgi söylerler.
Çok teşekkürler. Bizden kız istemek bu kadar kolay değil. Biraz zorladık seni. Kardeşler, bugün ben bu mezmura bakmak istiyorum. Ve Tanrı'nın planını birlikte keşfedelim istiyorum. Evet, hepimiz yaratılışı biliyoruz. Tanrı ilk başta evreni yarattı, dünyayı yarattı, içindeki canlıları yarattı. Ve sonrasında insanı yarattı. Daha sonra günah işin içine girdi ve ortalık karıştı. Ve bugün baktığımızda işte biz bu noktadayız. Herhalde yaratılışın en kısa özeti böyle olabilir. Başlangıçta her şey mükemmeldi. Fakat sonra günah faktörü işin içine girdi. Ve biz burada bu mezmura baktığımızda, bunu okuduğumuzda toprakla iç içe doğaya, canlılara can katan, onu bereketleyen ve zenginleştiren bir Tanrı gözlerimizin önünde. Ben de bugün hep birlikte bizler Tanrı'nın gözlerinden doğaya ve canlılara bakmayı öğrenelim istiyorum. Ne yazık ki doğada artık günahtan kendisine düşen payı almış durumda. Başımızı çevirdiğimiz her bir yerde kanayan, ağlayan bir doğa görebiliriz. Bu konuyu bugün Hristiyanlar olarak, imanlılar olarak burada konuşmamızın sebebi ise, biz imanlıların diğer canlıları, hayvanları ve doğayı Tanrı'nın gözlerinden görmemiz gerektiğidir. Bu kadar iç içe olduğumuz bir olgunun bizim için, hayatımız için önemi nedir? Kutsal ruha sahip olan insanlar olarak diğer insanlarla aramızdaki düşünce farkı nedir? Doğanın öyküsü elbette ki yaratılışla başlıyor. Şimdi yaratılış 1. bölüm 9 ila 12. ayetlere bakalım. Ben okuyacağım. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün diye buyurdu. Ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üresin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Evet kardeşlerim, Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Daha önce hiç buna dikkat etmiş miydiniz bu söze? Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Bu konuda hiçbir çalışma yaptınız mı? Tanrı burası eksik oldu, şurası tam olmadı, bir sonraki gün bunu ekleyeyim, birazcık daha şurayı düzelteyim demedi. Sözde bunu görmüyoruz. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü diyor. Aslında yaratılışı düşündüğümde aklıma eskiden TRT'de çıkan kıvırcık bir ressam vardı. Bob Ross. O geliyor. Çünkü o mutlulukla, sevinç içinde tablolar yapardı. Doğa resimleri yapardı sürekli. Ve hep şey derdi. Şurada biraz çalılık olsun. Buraya küçük bir nehir ekleyelim. Buraya biraz gölge ekleyelim. Tanrı'nın yaratılışında her gün yarattığı şeylerde mükemmellik vardı. Ve tamdı. Biz şimdi gitsek ve Bob Ross'a söylesek, desek ki senden 5 tane tablo yapmanı istiyoruz ve 1 tane büyük başyapıt yapmanı istiyoruz. Çok güzel olsun, bütün dünya bilsin, mükemmel olsun. Ve ona 6 gün verseydik Tanrı gibi. Herhalde ilk günde, zaten kendisi 30 dakikada bir tane yapabiliyor. Herhalde ilk günde ilk 5 taneyi yapardı. Ama diğer 5 günü de büyük başyapıtı için harcardı. Ben bu sabah dua ediyordum. Şimdi aslında notlarımda yok. O yüzden çeviri için zor olacak. Özür dilerim. Bu sabah dua ediyordum bu konuda. Tanrı'ya dedim ki, evet ben bir sürü şey yazdım buraya. Fakat benim eklememi istediğin bir şey var mı? Hani sözlerime. Tanrı bana, aslında Tanrı'dan şöyle hissettim. Yani günlere bak dedi. Ne kadar zaman harcadığıma bak dedi. Yani bu çok önemli. Neden? Çünkü biz dersek Tanrı'nın başyapıtı biziz, en iyi yarattığı şey biziz diye. Fakat dikkat edelim, Tanrı kara ve deniz için bir gün harcadı aslında. Canlılar için bir gün harcadı, bitkiler için bir gün harcadı. Güneş, yıldızlar için, ay için bir gün harcadı. Yaratılışında aslında Tanrı'nın verdiği önemi görebiliyoruz. O zaman onlar önemsiz diyemeyiz. Evet, ve önemli bir şey var burada. İlk başta yaratılışta her şey mükemmeldi. Karada, denizde mükemmeldi. Bitkiler de, çiçekler de mükemmeldiler. Yerde biten yaban otları dahi mükemmeldi. Şimdi diyebilirsiniz ki biraz önce okuduğumuz ayetlerden sen bu sonuca nasıl ulaşıyorsun? O zaman ben de size şu soruyu sorarım. Siz hiç Tanrı'nın iyilik ölçütü diye bir şey duydunuz mu? Tanrı'nın iyilik ölçütü nedir? Tanrı kendi varlığıyla uyum içerisinde olmayan, uyuşmayan hiçbir şey için iyi diyemez. Çünkü Tanrı mükemmeldir ve kutsaldır. Öyleyse Tanrı bu şeylerin iyi olduğunu söylüyorsa bu şeyler mükemmel demektir. Şimdi mezmura geri dönelim. Ben ilk ayetten başlamayacağım aslında. 9 ve 10. ayetleri okuyacağım ilk başta. Toprağa bakar, çok verimli kılarsın. Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur. İnsanlara tahıl sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, sırtlarını düzlersin. Yağmurla toprağı yumuşatır, ürünlerine bereket katarsın. Ne güzel değil mi? Tanrı kendi yarattığı mükemmel doğa içerisinde onu işliyor, ona bolluk ve zenginlik katıyor. Fakat burada atladığımız bir unsur var. Evet, insanoğlu faktörü, yaratılıştaki insanoğlu faktörü. Tanrı mükemmel yarattığı doğayı, toprağı neden işlesin ki? Neden artık ona bolluk ve zenginlik katmaya çalışsın ki? Çünkü doğa zaten kendi başına yeterli değil mi? Burada bir çelişki oluşmuyor mu? Bence biz yaratılışa bakarken bir şeyi atladık. Şimdi yaratılıştan okumaya devam edelim ve bu atladığımız şeyin ne olduğunu keşfedelim. Yaratılış 1. bölüm 25 ve 26. ayetleri okuyacağım. Tanrı türlü türlü yabalı hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Evet, burada egemen olsunun altını çizelim kardeşler. Çünkü egemen olsun sözü öyle bir incelikte ki, bu incelik bütün dünyayı düşünce olarak ikiye ayırabilecek bir incelikte. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Egemen olsun dedi Tanrı. Buna tekrar değineceğiz. Şimdi okumaya devam ediyorum ben. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Ve vejeteryan kavramı aslında oluştu burada. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Evet, birçok ayet okuduk. Ve şimdi isterseniz bu ayetlerden önemli olan 3 şeyi maddeleştirelim. İlk olarak, ilk yaratılışta doğada, dünyada, insanlar da mükemmeldiler. Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı ve ona bütün dünya üzerinde egemen olmasını buyurdu. Üçüncü olaraksa ne insanlar ne de hayvanlar et tüketiyordu. Çünkü Tanrı onlara doğayı eşsiz bir sağlayıcı olarak sunmuştu. Burada aslında vejeteryenliğe küçük değindim. Çünkü birisi size gelip bir vejeteryen birisi belki aramızda da olabilir diyebilir ki hani Tanrı insanları işte et yememeyin demiş, işte siz neden et yiyorsunuz diyebilir. Hayır, çünkü artık doğadaki düzen Tanrı'nın ilk başta yarattığı düzen doğadaki düzen değildir. Günahla birlikte doğanın düzeni de değişmiştir. Hepimiz ilk günahın nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Adem ve Havva'nın yasak olan meyveyi yemesi. Bugün televizyonu açıp baktığımızda can çekişen ormanları görüyoruz. Nesli tükenen hayvanları görüyoruz. Sokaklarda yaşayan kedi köpekleri görüyoruz. İşkence edilen, öldürülen deney hayvanlarını görüyoruz. Ve işte bütün bunlara bakıp neden, peki neden diye soruyorsanız Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin. Çünkü Tanrı Adem'e günahtan önce bir şey söyledi. Yaratılış 2. bölümde 15. ayetten itibaren Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ve ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin dedi diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Evet. Adem ilk kahyaydı. İlk bakıcıydı, ilk bekçiydi. Tanrı insanlara tabiat üzerinde, doğa üzerinde bir imparatorluk, bir diktatörlük vermemiştir. Bir kahyalık görevi vermiştir. Bir bakıcı görevi vermiştir. Adem bu uyarıyı ne kadar dikkate aldı hepimiz biliyoruz aslında. Ve günahtan sonra, ilk günahtan sonra Tanrı bu sefer Adem'e farklı bir şey söyledi. 3. bölümde 17. ayette Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Evet kardeşlerim, gerçek olan şudur ki toprak bizim günahımız yüzünden lanetlendi. Ve o anda doğa, tabiat mükemmel olmaktan çıktı. Günah insanı, insanın doğasını nasıl değiştirdiyse dünyayı da bir cennet olmaktan çıkarmıştı. Tanrı'nın ilk yaratılışta kurduğu mükemmel denge ve düzen artık bozulmuştu. Oysa ki doğa insana en güzel bakımı sunmuştu. Ve insan kahyalıkla sorumlu olduğu doğaya karşı vefasız davrandı. Kendi lanetini onunla paylaştı. Fakat Tanrı yarattığı doğaya karşı her zaman sevgi duymuştur. Ancak artık insanoğlu emek vermeden doğadan istediğini alamayacaktır. Biz tekrar mezmurumuza dönelim ve 11. ayetten devam edelim. İyiliklerinle yolu taşlandırırsın. Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar. Kırların otlakları yeşillenir. Tepeler sevince bürünür. Çayırlar sürülerle bezenir. Vadiler tahılla örtünür. Sevinçten haykırır, ezgi söylerler. Tanrı insanın günahından dolayı hüsrana uğrayan doğayı yalnız bırakmadı. Ve burada okuduğumuz gibi bolca bereketlemeye devam etti. İşte 65. mezmurun özü, temeli budur. Bu bilince sahip insanın sevinç yakarışıdır 65. mezmur. Biz 9. ayetten itibaren Tanrı'nın neler yaptığını görüyoruz. Ve ilk 8 ayet ise bize bu bilince sahip insanın yüreğinin, düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Tanrı bizler günahlı olmamıza rağmen bizlere sağlamayı asla durmamıştır. Çünkü Tanrı'nın bir planı vardı. Bir kurtarma planı, bir yenileme planı vardı Tanrı'nın. Tanrı günahla lanetlenmiş olan insanı ve doğayı eski kutsallığına, eski güzelliğine kavuşturmak için bir kurtarma planı yapmıştı. Bizler bugün burada Hristiyanlar olarak bu planın bizi kurtarmak için gelen İsa Mesih'in bize uzattığı eli tutmak olduğunu biliyoruz. Ve aynı şey aslında doğa için de geçerli. Çünkü İsa Mesih'in müjdesi yalnız burada oturan insanlar için geçerli değil, bizler için geçerli değil. İsa Mesih'in müjdesi her ulus içindir ve her çağda geçerlidir. Dediğim gibi Tanrı'nın bir planı var, bir kurtarma planı, bir yenileme planı ve Tanrı bu tamamen gerçekleşesiye kadar durmayacaktır. Bu planına sadık kalarak, sözünde kalarak devam edecektir. Ve bu plan aslında biz bir gün onunla birlikte olasıya kadar devam edecek. Ve benim sormak istediğim şey şu bugün. O gün geldiğinde doğaya ne olacak? İşte bu noktadan sonra ben bazı sorular sormak istiyorum. Ve bu şekilde aslında 65. mezmurun temelinde yatan asıl mesaja ulaşmak istiyorum. O özündeki mesaja ulaşmak istiyorum. İlk sormamız gereken şey şu. Bugün sağa sola baktığımızda, çevremize baktığımızda gördüğümüz şey nedir? İstanbul'da yaşıyoruz ve birçok insan beton binaların, beton duvarların arasında ezilmiş hissediyor. Doğadan soyutlanmış haldeyiz. Bazılarımız için doğa bir saksıya sığdırabileceğimiz bir kavramdan ibaret. Bizim için canlı dünyası dediğimizde Boğaz'daki martılar, sabah bizi uyandıran kargalar, sokakta yaşayan kedi köpekler, birazcık daha şanslıysak balık pazarında gördüğümüz 3-5 tane canlı balık. Bundan ibaret. Ama tabii televizyondaki belgesel kanallarını unutmamamız gerekiyor. Çünkü o kanallar olmasa biz binlerce, milyonlarca olan canlı türlerini nasıl tanırdık? İşte bugün bu haldeyiz. Bugün bu durumdayız. Ve ben size sokakta yaşayan hayvanlar dediğimde aklınıza gelen ilk düşünce ne? Açlık düşüncesi mi? Evsizlik mi? Hasta oldukları düşüncesi mi? Onların pis olduğu düşüncesi mi? Üzülüyor musunuz? Ben modada yaşıyorum. Ve benim semtimde inanın insandan çok sokak hayvanı yaşıyor. Kedi köpek dolu her taraf sokaklarda. Ve o civardaki insanlar, özellikle teyzeler, o hayvanlara bakmak için elinden geleni yapıyorlar. Onları besliyorlar, onları ilaçlıyorlar, onlara bakıyorlar. Fakat ben merak ediyorum. Acaba bu teyzelerden kaçı? Şunu düşünüyor. Tanrı bu kediyi bu sefalet içinde burada yaşaması için mi yarattı? Kaç kişi bunu soruyor acaba? Hayır. Tanrı canlıları acı içinde, hastalık içinde sokaklarda yaşasınlar diye yaratmadı. Canlılar yaratıldığında onlar hayatlarında mutluydular. Ve şu an biz düşündük burada o hayvanları ve canımız acıdı ve üzüldük. O zaman düşünün, bunu yaratan Tanrı'nın yüreği nasıl acıyor? Tanrı o hayvanları ne kadar önemsiyor? Elbette ki burada sadece hayvanlardan konuşmuyoruz. Bunun aynısını insanlar için de söyleyebiliriz. Tanrı onunla birlikte olmayan, onu tanımayan insanlar için de çok daha büyük, üzüntü dolu bir yüreğe sahip. Peki, biz imanlılar olarak, Hristiyanlar olarak bu dünyada yalnız değiliz. Diğer büyük inanışlara göre bu durumun manası ne, doğanın manası ne? Bunu konuşmak istiyorum sizlerle bugün. Birçok farklı inanış var. Biz belli başlılarından biraz bahsederiz. Eğer siz Tanrı'ya inanmıyorsanız ve benim burada anlattıklarım sizin için bir peri masalından ibaretse, o zaman nesli tükenmekte olan karette karette kaplumbağalarını kurtarmaya çalışmanın, onlar için üzülmenin anlamı nedir? İlk günah hiç olmadıysa diyelim ki. Ve doğa annemizin, doğa ananın düzeni en başından beri buysa. O zaman nesli tükenen hayvanları kurtarmaya çalışmanın anlamı ne? Yok edilen, yağmalanan yağmur ormanlarını kurtarmaya çalışmak, onlar için üzülmenin anlamı ne? Bu doğanın kuralı değil mi? Çünkü doğanın kuralı güçlü olanın ayakta kalması, hayatta kalması değil mi? Eğer bizler yüreğimizde bunu anlamıyorsak, o zaman doğa için nasıl üzülebiliriz? Ve Tanrı inancı olmayan bir insan için mükemmel bir doğadan söz etmek mümkün olur mu? Çünkü eğer biz mükemmel değilsek, mükemmel bir doğayı nasıl sağlayabiliriz, nasıl yaratabiliriz? Ben bu paylaşımı hazırlamaya başlamadan önce gittim, Greenpeace'te hizmet eden benim yaşlarımda bir gençle tanıştım. Ve onunla sohbet ettik, konuştuk. Ben ona şey sordum. Dedim ki, neden doğayı kurtarmaya çalışıyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Bana dedi ki, doğa ölüyor. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz burada bunu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Ben de ona bir soru daha sordum. Dedim ki, peki neden? Neden doğayı kurtarmaya çalışıyorsun? Aldığım cevap kısa süren bir sessizlikti. Eminim, ben burada o çocuğu eleştirmiyorum. Eminim, o çocuk yüreğinde doğa için büyük bir sevgi besliyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Fakat yüreğindeki bu sevginin Tanrı tarafından ona verilen kahyalıktan kaynaklandığını bilmiyordu. Biz onunla sohbet ederken yanımıza başka bir arkadaşı geldi. Ben dedim işte ben Yaşam Kilisesi'nden geliyorum, adım Sa. Ondan sonra ben kendimi tanıtınca bana boynundaki haçı gösterdi. Dedi ki ben de Hristiyanım dedi. Sohbet ettik biraz. Ama aslında onlardan aldığım tepki biraz komikti. Çünkü bana şey dediler. Biz burada Bahariye'de sabahtan akşama kadar yüzlerce insana bir şey sorabilir miyim? Bir dakikanız var mı diye gidiyoruz. İnsanlar yüzümüze bakmıyor. Sen gelmişsin bize soru soruyorsun dediler. Aslında çok komik bir durumdu. Onlar çok şaşırdı bu duruma. Fakat bunun özeti şu. Eğer altında yatan Tanrı sevgisini bilmiyorsak, doğa için, tabiat için endişelenmemizi bir temele oturtamayız. Şimdi, evet, bundan konuştuk. Hristiyanlık dışındaki başka inanışlara da bakalım. Eğer seküler dünya gözünden bakarsak buna, seküler dünya, dünyanın bir gün son bulacağına inanıyor. Yani ne demek? Doğa yok olacak, ormanlar yok olacak, su kirlenecek, artık içilemez olacak, hava artık solunamaz olacak ve insanlıkla birlikte doğanın da yok olacağına inanan bir seküler dünyamız var. Geleneksel dini anlayışa göre ise bir gün kıyamet kopacak. Tanrı bütün öfkesini, bütün lanetini dünya üzerine kusacak. Dünyayı yok edecek, ormanları yok edecek. Bizim kurtarmaya çalıştığımız kaplumbağalar da ölecek. Ve insanlar öldüğünde iyi insanlar çok uzaklarda evrenin başka bir köşesinde cennet diye güzel bir yere gidecekler. Kötü olanlarsa bir alt kattaki cehenneme yerleştirilecekler. Geleneksel din yanlış bize bunu anlatıyor. Peki dünyaya ne olacak, doğaya ne olacak? İşte bizim kutsal kitabımız, elimizin altında olan kutsal kitap bizler için çok farklı, başka hiçbir inanışta olmayan bir son hazırlıyor. Belki de öyle bir son ki karette karette kaplumbağalarını kurtarabileceğimiz bir son. O zaman şu soruyu soralım. Tanrı'nın doğa için planı nedir? Aslında çok farklı değil. Yani bu plan, siz bu kiliseye, Yaşam Kilisesi'ne geldiğinizde ya da kutsal kitabı ilk defa açıp okuduğunuzda karşınıza çıkan plandan, iyi haberden, müjdeden pek farklı değil. Biz ilk yaratılışta mükemmeldik. Doğa da öyleydi. Yeşil, hiç olmadığı kadar yeşildi. Güneş hiç sönmeyecekmiş gibi gökyüzünde parlıyordu. Su saftı, henüz kirlenmemişti. Ve günahla birlikte insan nasıl değiştiyse doğa da değişti. Artık ne çiçekler eskisi gibiydi, ne de gökyüzünde uçan kuşlar eskisi kadar özgürdüler. Evet. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Pardon. farklı inanışlarda göremediğimiz bir plan karşımıza çıkıyor. Göremediğimiz, tadamadığımız bir düzen karşımıza çıkıyor. Ve bütün bunlara baktıktan sonra şunu düşünmemiz lazım. Tanrı bu kadar önem veriyorsa biz nasıl düşünmeliyiz bu konuda? Şimdi Tanrı'nın doğa için hakkındaki planından bahsediyorduk. Hepimiz Nuh'un hikayesini biliyoruz. Büyük tufanı duyduk. Yani neredeyse bütün canlıların, bütün hayvanların, doğanın ve insanların yok olduğu büyük tufan. Yalnızca bir avuç insanın ve birer çift hayvanın hayatta kaldığı büyük tufan. Ve burada aslında gördüğümüz şey yine insanın günahı yüzünden lanetlenen, acı çeken, yok edilen bir dünya. O zaman şimdi siz bir kediyi severken kedi sebepsiz yere sizi tırmalarsa sebebini biliyorsunuz. Tufanı hatırlıyor. İnsanın neler yaptığını hatırlıyor. Evet, hepimiz Nuh'un hikayesini biliyoruz. Fakat Tanrı büyük tufandan sonra dünyayla, insanla değil, canlılarla ve toprakla bir antlaşma yaptı. Bunu hatırlayanınız var mı? Biz hepimiz İbrahim'le olan, Musa'yla olan, Davut'la olan anlaşmaları biliyoruz. Ama Tanrı'nın toprakla, dünyayla yaptığı anlaşmayı hatırlayanınız var mı? Yaratılış 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle diyor. Güzel kokudan hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Dünya durdukça ekip biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece gündüz hep var olacaktır. Evet, Tanrı doğanın artık daha fazla insanın günahı yüzünden lanetlenmeyeceğini söylüyor. Ona karşı bir söz veriyor. Bu gösteriyor ki Tanrı doğayı önemsiyor ve onun için bir planı var. Bu büyük bir adımdır. Tanrı doğayla ve toprakla, dünyayla bir antlaşma yapıyor. Evet, Tanrı doğayı kullanarak insanlara sağlıyor ve doğayı yalnız bırakmıyor. Çünkü onun bir planı var. Ve her ikisine de, doğaya da, insanoğlunu da kendi yollarını öğretmek istiyor. Peki, bütün bunların ışığı altında gelelim asıl noktalardan bir tanesine. Doğanın, tabiatın bizim için kimdir? Nedir doğa? Buna bakalım. Doğa bizim yoldaşımızdır. Birbirimiz olmadan yaşayamayız. Özellikle de biz insanlar. Doğa olmadan, canlılar olmadan, bitkiler olmadan bir yaşam düşünebiliyor musunuz? Doğa Tanrı'nın bize verdiği dosttur. Biz bir hata yaptığımızda, insan olarak günah işlediğimizde bizimle birlikte ceza çekmeyi göze alan bir yoldaş, bir arkadaştır doğa. Doğa aslında okunması gereken bir kitaptır. Çünkü içinde türlü türlü güzellikler, hikayeler, bilgiler barındırır. Doğa Tanrı'nın bize verdiği yuvadır. Başımızı soktuğumuz evleri bile onunla yaparız, onunla inşa ederiz. Ve doğa ağladığı zaman bile bizleri güldürebilir yağmurlarıyla. Eğer biz imanlılar olarak, Hristiyanlar olarak doğayı bu gözlerle görmezsek, eğer doğa sömürülecek, yok edilecek bir madde ise, bu durumda biz neyiz? Biz kimiz? Şimdi bu paylaşımda ben sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Ben bugün burada 30 dakikada size doğayı tanıtamam. Onu anlatamam. Ben buraya gelip size, siz o kişilerin dostu olmazdınız. O kişiler hakkında bilgi edinmiş olurdunuz ama onun arkadaşı olmazdınız. Ben size diyorum ki buradan çıktığımızda gidin bu eski dostla biraz zaman geçirin. Tanrı'nın gözünden yaratılışı görmeye çalışın. Onunla birlikte zaman geçirin ve Tanrı'nın sözünde onun izlerini arayın. Eminim bulacaksınız. Kutsal kitabı açıp baktığımızda çok fazla doğadan örnek var, çok fazla anlatım var. Bu eski dostluğu Tanrı'nın sözünde arayın. Çünkü göreceksiniz ki biz bunu yaparsak yüreğimizdeki o hani bir şeyler yapma arzusu da dinecektir, şekillenecektir. Biz imanlar olarak neyi bekliyoruz? Bizler İsa Mesih'in tekrar geri gelişini bekliyoruz. O dedi ki geri geleceğim. O bize yeni bir Yeruşalim'den, yeni bir Kudüs'ten bahsetti. Ve yenilenen bir dünyadan bahsetti. Ben kutsal kitabı açıp okuduğumda bunu bu şekilde yorumluyorum. Bunu bu şekilde anlıyorum. Bunu da aslında ayetlerle göstermek istiyorum. Vahide 21. bölüm 1 ila 5. ayetler. Bunu benim için okumak isteyen var mı? Bir kardeş. Tanrı her şeyi yenileyecek diyor. Bakın burada önemli olan bir şey var. Şu anki düzen ortadan kalkacak diyor. Hangi düzenden bahsediyor? Mükemmel olan düzenden bahsetmiyor. Dengeden bahsetmiyor. Günahla lekelenmiş, değişmiş, bozulmuş olan bu dünyadaki düzenden bahsediyor. Bu bozulmuş olan düzen ortadan kalkacak ve Tanrı'nın arzusuna göre ilk baştaki dengede olan, iyi olan, kutsal olan düzen gelecektir. Tanrı burada şey demiyor, sizi alıp evrenin farklı bir köşesine götüreceğim demiyor. Farklı bir gezegene götüreceğim demiyor. Dünya yenilenecek. Dünya tazelenecek. O yaralar, günahla açılan o yaralar iyileşecek. Tanrı, daha önce dediğim gibi, bu plan gerçekleşesiye kadar devam edecektir. Ta ki bizler onunla birlikte olasıya kadar. İşte, bu yeni Yeruşalim geldiğinde, onun sokaklarında aç, hastalıklı dolaşan kedi köpekler olmayacak. O altın sokaklarda dans eden, ezgiler söyleyen insanlar olacak. O sokaklarda kim olacak biliyor musunuz mu? Biz olacağız. Hastalık olmayacak. Açlık olmayacak. Sefalet olmayacak. Eziklik olmayacak. İşte, kısacası kutsal kitabın gerçeği, özü budur. Doğa içinde, insan içinde. Peki, ben size diyorum ki, gidin doğaya, tabiata. Ey dostum, sen yok olmayacaksın, tükenmeyeceksin. Tanrı beni nasıl kurtardıysa, seni de öyle kurtaracak deyin. Ona bu iyi haberi iletin. Gidin ağaçlara. Şimdi diyeceksiniz ki, ya insanlar dururken, şimdi insanlar varken o kadar Tanrı'yı tanımayan, gidip ağaca mı konuşacağım ben, deli miyim? Ya ben demiyorum ki size insanlarla müjdeyi paylaşmayın diye. Ama bu iyi haberi iletmek müjde konusunda daha önemli olan bir şey var. Bizler aslında bundan her bahsettiğimizde, Tanrı'nın planından her bahsettiğimizde kendi yüreklerimize konuşuruz ilk önce. Ve kendimizde bir şeyler değişir, yüreğimizde bir şeyler değişir. Bu müjdeyi hayatta bir defa duymaya ihtiyacımız yok. Her gün kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ve inanın, bizler eğer diğer insanları ve çevremizde olup bitenleri Tanrı'nın gözleriyle görebilirsek, o zaman Tanrı da bizde işleyecektir. Yüreklerimizi değiştirecektir. Ve ben modadan bahsettim, teyzelerden bahsettim kedilere bakan. Neden gidip kendi mahallemizde kedilere, köpeklere yemek veren, mama veren teyzelerle bugün benim burada bahsettiğim şeyleri paylaşmıyoruz? Belki de onların hayatında bu kadar önemli olan hayvanların Tanrı için önemini siz onlara anlattığınızda onların aklındaki Tanrı düşüncesi tamamen değişecektir. Belki de onların ihtiyacı olan şey bu. Ve o zaman belki onların yüreğindeki acıma hissi de dinecektir. İnsanlarla da, doğayla da, her gün kendimizle de Tanrı'nın iyi haberini paylaşalım. Ve özet olarak, sonuç olarak, doğa da, tabiat da, insanlar da İsa Mesih'in tekrar gelişini hasretle bekleyen iki yoldaştır. Şimdi bütün bunları düşünerek mezmuru tekrar bir kardeşin okumasını isteyeceğim bizim için. Ve bırakalım Tanrı yüreğimizde işlesin bu ayetleri.
Ey ilahi Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor, yerine getirilecek sana adanan adaklar. Ey sen, duaları işiten, bütün insanlar sana gelecek. Suçlarımızın altında ezildik, ama sen isyanlarımızı bağışlarsın. Ne mutlu avlularında otursun diye seçip kendine yaklaştırdığın kişiye, evinin, kutsal tapınağının nimetlerine doyacağız. Ey bizi kurtaran Tanrı, müthiş işler yaparak zaferle yanıtlarsın bizi. Sen yeryüzünün dört bucağında uzak denizlerdekilerin umudusun. Kudret kuşanan, gücüyle dağları kuran, denizlerin kükremesini, dalgaların gümbürtüsünü, halkların kargaşasını yatıştıran sensin. Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında. Doğudan batıya kadar insanlara sevinç çığlıkları attırırsın. Toprağa bakar, çok verimli kılarsın. Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur. İnsanlara tahıl sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, sırtlarını düzlersin. Yağmurla toprağı yumuşatır, ürünlerine bereket katarsın. İyiliklerini de yılı taçlandırırsın. Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar. Otlaklar yeşillenir. Tepeler sevince bürünür. Çayırlar sürülerle bezenir. Vadiler ekinle örtünür. Sevinçten haykırır. Ezgi söylerler.
Amin kardeşler.